Ayrım 12, Katran Bebek, Toni Morrison, sayfa 132. Buraya oturup ciddi ciddi düşünmek için geldim ben. İşin doğrusu ben buraya gelebilirim. Ben buraya aitim. Sense piç gurusu, sen değilsin. Sense piç gurusu bana yaptıklarını Valerian'a anlatır anlatmaz buradan gidiyorsun. Liman polisi gelip seni alacak, ait olduğun yere köpek balıklarının arasına gönderecek. Lanet olası Valerian ne yaptığını sanıyor? Beyaz adamların oyunlarını mı oynuyor? Yoksa nesi var? Orada oturmuş Margaret'ten yakınıyor. Oğlunu düşünürken neredeyse çöküyor. Herkesin de nasıl sevdiğini, onların mutlu olması için her şeyden vazgeçtiğini anlatıyor. Sonra da karısının korkudan aklını kaçırmasına seyirci kalıyor. Karısını koruyacağına ya da en azından sinirleneceğine, karısının aklını başından alan şeyin ta kendisine yemeğe davet ediyor, hepimizin olduğu koridorda uyumasına izin veriyor. Bir siyahın ötekinden ne kadar farklı olduğunu bilmiyor mu, yoksa hepimizin de ne çapraşık şey bu? Jadin kollarını kavuşturdu, dirseklerini avuçlarının içine aldı, taşın üstünde oturduğu yerde öne arkaya sallanmaya başladı. Valerian'la konuşmak üzere geri dönmeden önce kendisinin de yaptığı şakanın da fazla ileri gittiğini, geri tepebileceğini söylemeden önce kendini toparlamaya çalıştı. Uzun bir süre oturdu orada. Gereğinden de uzun oturdu. Çünkü zaten kararını vermişti. Birkaç kez ayağa kalkacak oldu ama her kalkışında bir şey onu taşa geri çekti. Utanmaya benzeyen bir şey. Aşırı tepki gösteriyor olma olasılığını doğurduğu bir sıkıntıydı bu. Amcasıyla yengesine de aşırı tepki gösterdiklerini söylemişti. Budala durumuna düşmek korkusu, başkaları yatışmışken onun heyecanlanması, bir biçimde yönetilmiş, şaşırtılmış ya da etkilenmiş olma korkusu, tehlikede olmak korkusundan da daha kötüydü. Duyarlı insanlar dengelerini yitirdiklerini sezdikleri anda tedavi altına girerler ve orada kalırlardı. Başına gelen sonradan anlatabileceği gülünçlü bir öykü müydü gerçekten, yoksa işin içinde gerçek bir tehlike var mıydı? Dahası da vardı. Kendisini siyah bir adamı beyaz bir adama gammazladığını, sonra kırmızı ensili jandarmaların zenciyi bir tekneye atıp götürmelerini gözünde canlandırdığında tuhaf bir biçimde sıkılıyordu. Ama o adam kendisine tecavüz edecekti. Belki Margaret'e dedi. Ya da daha kötü şeyler yapacaktı. Valerian'ın canının sıkılmasını ya da ayılmasını ya da aklının başına gelmesini bekleyemezdi. Gerçekten başvurabileceği kimse olmayan, yapayalnız sayılabilecekleri bir yerde ortalıkta dolaşmayı göze alamazdı. Şimdi yapmalıydı, gündüzken. Bunda yanlış olan bir şey yoktu. O zenci aklını başına toplamalıydı. Bunu yapmıyorsa deli demekti ve buradan gönderilmesi gerekirdi. Bu korkunun ve korkusunun dışında o adama karşı bir konuda daha gerçek bir nefret duyuyordu. Onun yanındayken çok huzursuz oluyordu. 10 yıldır ona benzeyen bir siyah görmemişti. Morgan sokağından bu yana görmemişti. Sonraları üniversitedeyken tanıdığı siyah erkekler ya hiç hoşa gitmeyen tiplerdi ya da öylesine az bulunur ve rağbet gören tiplerdi ki 150 milyarı çapındaki bir yerde bulunan bütün kızlar onlara kul köle olurdu. O karışıklık içinde Jadin pek göze çarpmıyordu ve asla seçilmiyordu. Daha sonraları sağa sola gittiğinde girdiği topluluklarda bol sayıda siyah ve beyaz görüyordu. Ancak tanıdığı siyahlar da onun istediği şeyi istiyorlardı ya da Sidney ile Ondine gibi ciddi ve özenli bir biçimde ya da tiyatroda ya da basında çalışanlar gibi gürültülü ve gösterişli bir biçimde. Ama tuttukları yol nasıl olursa olsun başarmayı kafalarına koymuşlardı. Oyunu kendi kartlarıyla oynuyorlardı, her desteği kendileri kesip kendileri dağıtıyorlardı. Beyaz adamlarla olduğunda kurallar daha da basitti. Jadin'in yapması gereken tek şey insanın aklını başından alacak kadar güzel görünmesi ve onları kendileri kadar akıllı olmadığına inandırmasıydı. Herkesin bildiği şeyi söyle, aptalca sorular sor, kendini vererek gül, ilgilenmiş görün ve insanlıklarını her gösterdiklerinde gösterirlerse yüzün şenlensin. Bu işler için çoğunlukla çekici olmak yeterliydi. Ara sıra da cesaret. Ama hiçbiri bunun gibi bir şey gerektirmemişti. Bunun gibi. Ah ne bok iş dedi yüksek sesle. Bu kadar derin düşüncelere dalmaya değmez diye düşündü. Ayağa kalktı. Yolun kenarındaki avokado ağacı onu duydu. Gerçek bok görmüş olduğu için Jadin'in bu sözcüğü yanlış kullanmış olduğunu düşündü. Jadin etekliğinin arkasını eliyle temizledi, eve yöneldi. Avokado ağacı Jadin'in gidişini izledi, sonra yapraklarını meyvesinin üstüne sıkıca kıvırdı. Jade seraya yaklaştığında yarı saydam pencere camlarının gerisinde iki kişi görür gibi oldu. Biri elleriyle kollarını çılgınca oynatıyordu. Yüreği çarparak açık duran kapıya koştu, gizlice içeri baktı. Valerian'la adam kahkahalarla gülüyorlardı. Gülüyorlar mıydı? Margaret kulaklarına inanamadı. Söyledim ya, orada durmuş gülüyorlardı. Sen pencereden bana seslendiğinde onlara bakıyordum. Ulu Tanrım, bu adama ne oldu böyle? Bilmiyorum. Korkuyor musun? Pek değil. Biraz işte. O adamı tanımıyorsun değil mi? Tanımak mı? Nereden tanıyacağım? Bilmiyorum. Deli olacağım. Belki de bir şeyler yapmalıyız. Ne? Bizden başka kadın yok. Bir de Ondine var. Kalkıp Broughton'lara gitmeli ve... Jadin sustu. Margaret'in yatağının üstüne oturdu. Başını salladı. Bu iş çok ileri gitti. Adam ne söyledi diye sordu Margaret. Birlikte yemek yediğinizde. Burada ne aradığını söyledi mi? Ah, saklandığını söyledi. Birkaç gün önce gemiden kaçmış, sonra gelip burada yiyecek aramış. Mutfakta bir şeyler bulmaya çalışırken ayak sesleri duymuş, saklanmak için merdivenden yukarı koşmuş. Anlaşılan hangi odaya girdiğini bilmiyormuş. Dışarı çıkmak için fırsat kolluyormuş. Söylediklerine inanıyor musun? Bir bölümüne inanıyorum. Yani buraya sana tecavüz etmek için gelmiş olduğunu sanmıyorum. Belki bana diye düşündü, sana değil. Buraya nasıl gelmiş? Yüzerek geldiğini söyledi. Bu olanaksız. Öyle söyledi. Öyleyse geri de yüzebilir. Şimdi, bugün, bu evde onunla birlikte uyumak istemiyorum. Durumu bilseydim, herhalde kalp krizi geçirirdim. Bütün gece o Valerian piçinin gelip bana neler olup bittiğini anlatmasını bekledim. Görünmedi bile. Sidney'de koridorda silahla nöbet tutuyordu. Onu şimdiye kadar adamı öldürmüş olacağını düşünmüştüm. O ne düşünüyor? Öfkeli. Ondine'in de korktuğunu sanıyorum. Bu konuyu Valerian'la konuşup sonuçlandıracağım. Noel'i bana zehir etmek için yapıyor bunu. Michael geliyor, Valerian da benim her şeyin yolunda gitmesini istediğimi biliyor. Ama bak beni rahatsız etmek için neler yapıyor. Kalkıp o zenci parçası, evet zenci parçası kalkıp onu dışarı fırlatmıyor. Belki de yok yere telaşlanıyoruz. Jade, adam dolabımdaydı. Kucağında da ufak tefiğimi koyduğum kutu duruyordu. Açık mıydı? Hayır, açık değildi. Orada öylece oturmuş, kutuyu elinde tutuyordu. İçindekileri yerden toplamış olmalı. Ah tanrım, korkudan ödüm kopuyordu. Bir gorille benziyordu. Bu tanımı duyunca Jade'in ensesi karıncalandı. Zenci parçasını kendi isteğiyle söylemişti ama gorili değil. Hepimiz korkmuştuk Margaret'le de dingin bir tavırla. Beyaz olsaydı bile yine de korkardık. Biliyorum, biliyorum. Bak onu içeri alan Valerian. Dışarı çıkacak kişi de o olmalı. Çıkaracağına eminim ama sen yine de konuş onunla. Ben de konuşurum. Her şey yoluna girecek. Sen biraz yatışsan iyi olacak. Gel soluk alıp verme hareketlerini yapalım, rahatla. Soluk alıp vermek istemiyorum. Bir şey yapmamız gerek. Bu işi Valerian'a bırakamayız. Dinle, gidelim buradan. Tekneyle kente gidelim. Oradan da uçakla Miami'ye. Adam buradan ayrılana kadar geri dönmeyiz. Ah ama Michael elini saçına götürdü. Ona telefon ederim. Bizimle Miami'de buluşur. Valerian'ın aklı başına gelirse. Ama bugün ayın 22'si, vakit yok. Hem Sidney ile Ondine olacak. Ondine solanacağını sanmıyorsun değil mi? Tamam, başlayalım. Gidecek gibi yapalım ve Valerian'a da nedenini söyleyelim. Kente inince polise kendimiz bildiririz. Çocuk burada mı? Evet ama. Jade, hadi yürü. Yardım etmelisin. Başka kimse yok. Valerian'ın adamı gönderip göndermeyeceğini öğrenelim önce. Orada birlikte güldüklerini söyledin ya. Bekleyip görelim. Sen yine de bavulunu hazırla. Ben de uçakta yer ayırtayım. Tamam. Ama kesin bir şey öğrenene kadar bu odadan dışarı adımımı atmam. Sana yiyecek bir şeyler getiririm. Olur ama lütfen acele et. Aç karnına valyumu almak istemiyorum. Bütün öğleden sonrayı odalarında geçirdiler. Yabancıyı yeniden gördüklerinde adam öylesine güzelleşmişti ki ikisi de bütün tasarladıklarını unuttular. Jadin simli terliklerini tıkırdatarak yatak odasından çıkıp gittiğinde adam onun koltuğuna oturdu, bir sigara daha yaktı, terliklerin çıkardığı tam ölçülük tempoya kulak vererek aynı tempoyu parmaklarıyla küçük çalışma masasında yineledi. Oturduğu yer kendisine küçük gelmişti, anaokulu iskemlesi gibi, oysa gemideki beslenmenin kazandırdığı kiloları vermişti. Belini şimdi 2 haftadır çöplükten beslenmenin sonucu olarak bir yarışçınınki gibi incecikti. Çevresine bakındı. Jadin'in odasının rahatsız görünümü onu şaşırttı. Sabahları gün doğarken orada çömelip uyuyan kızı seyrettiği, düşlerini değiştirmeye çalıştığı zamanki gibi görünmüyordu ona. O saatlerde odanın gizemli ama davet edici bir hali vardı. Şimdi öğle ışığında ise kolay kırılır bir eşya gibiydi. İçinde bebek bulunmayan bir bebek evi gibi. Bu görünümü bozan tek şey yatağın üstüne serilmiş olan fok derisi mantoydu. Foklardan bile canlı duruyordu o manto. Grönland açıklarında o fokların suda bir gölge gibi kaydıklarını, çakıl taşlı kıyılarda yumuşak kayalar gibi ilerlediklerini görmüştü. Şimdi içlerindeki kuzular, piliçler, orkinoslar ve çocuklar boşaltılmış olmasına karşın o zamankinden çok daha canlı duruyorlardı. Tonlarca fok balığının ölüşünü görmüştü adam. Dünyada buna benzer bir şey olamazdı. Anne, baba, çoluk çocuk ailelerin uyurken vahşice öldürülmesi hariç. Adam bunu da görmüştü. Bir sigara daha yaktı. Jadin'in paketlemeye başladığı armağanların durduğu masaya gitti. Pijamasının omuzları iki yerinden ıslanmıştı. Paketlere bakmayı bıraktı. Sigarasını ağzından çıkarmadan Jadin'in banyosuna gitti. Duşa bir göz atınca muslukların koridorun ucundaki banyodakilere benzediğini gördü. Ancak kızın duşunda sürgü kapı değil, duş perdesi vardı. Her tarafında eski zaman bayanlarının resimleri bulunan ağır, parlak perdeler. Havlular öteki taraftaydı, hala nemliydiler. Küvetin içi ve duvardaki fayanslar ıslak ıslak parlıyorlardı. Küvetin bir köşesinde bir şişe nötrojene duş jeliyle bir doğal sünger duruyordu. Süngerin rengi Jaden'in teninin rengindeydi. Süngeri eline alıp sıktı. Süngerin deliklerinden su fışkırdı. Dikkatsiz diye düşündü. İyice sıkması gerekirdi. Yoksa çürür. Sünger öyle büyüktü ki o küçücük elleriyle bunu nasıl tutabiliyor diye hayret etti. Süngeri bir kez daha ama çok bastırmadan sıktı. İçinden fışkıran sıvı hoşuna gitmişti. Pijama üstünün düğmelerini açtı. Süngeri göğsünü kollarının altına sürdü. Sonra pijamasını çıkardı. Duşun altına girdi. Çek demişti kız. Ilık su suratının ortasına çarptı. Düğmeyi içeri itince su kesildi. Duş başlığını ayarladı. Düğmeyi yeniden kendine çekti. Su göğsünü dövdü. Biraz sonra duş başlığının yerinden çıkarılabildiğini fark etti. Bedeninin her tarafında gezdirebilmek için başlığı kıskacından çıkardı. Süngeri elinden hiç bırakmıyordu. Her tarafı ıslandığında duş başlığını sallanır durumda bıraktı. Banyo jelini alarak süngerin üstüne sıktı. Bolca köpürtüp her yanını ovuşturdu. Sonra durulandı. Küvetin dibinden akan suyun rengi kopkoyuydu. Kömür karasıydı. Tıpkı denizin güneş doğmadan önceki rengi gibi. Ayakları çok kötüydü. Topuklarının kenarında ve parmaklarının altında tabanında kalın bir kabuk oluşmuştu. Tırnakları uzamış, içleri kir dolmuştu. Bir şey yaptım diyebilene kadar iki kez sabunlanıp durulanması gerekti. Süngerden hoşlanmıştı. Daha önce hiç kullanmamıştı. Yıkanırken hep ellerini kullanırdı. Avucunun içine bir parça banyo jeli sıktı. Sakalını sabunladı. Tırnaklarıyla olabildiğince ovuşturdu. Sakalı karmakarışık olmuştu. Şimşek çakar gibi çıtır diyordu. Sabunlu yüzünü yukarı çevirdi, suya tuttu. Çok sertti. Durdu, gözlerini sildi. Duş başlığını sağa sola çevirerek suyun daha ince akmasını sağladı. Yüzünü yeniden sabunladı, suya tutup duruladı. Köpüğün bir parçası ağzını kaçınca adını bilemediği bir korkuyu çağrıştırdı. Jelden biraz daha sıkıp ağzına aldı. Tadı suya benzemiyordu, süte benziyordu. Suyu kesmek üzere düğmeye basmadan jeli ağzının içinde dolaştırdı. Üstünden sular damlayarak duştan çıktı. Çevresine bakınıp şampuanı arandı. Ortalıkta ilaç dolabına benzer bir şey göremedi. Tam vazgeçmek üzereydi ki istemeden dokunduğu ayna yana kaydı. Ortaya raf raf şişeler çıktı. Aralarında plasenta proteini içerdiği övünçle belirtilen şampuan şişeleri de vardı. Adam şişelerden birini seçti. Aynanın önüne geçip saçlarına baktı. Saçları kat kat kanatlar biçiminde başından aşağıya yayılıyordu. Fok derisinden bile daha canlı duruyordu. Saçlarını görünce ölü hücrelerden oluştuğuna inanması gelmedi. En azından siyahların saçları kesinlikle canlıydı. Kendi haline bırakılıp bakılmazsa saçlar yapraklara benziyorlar. Hatta uzaktan bakıldığında kışın yapraklarını döken bir ağacın tepesini andırıyorlardı. Kızı korkutanın, onu bir an felce uğratan şeyin ne olduğunu elbette biliyordu. O bizon rengi gözlerin iri iri açılarak aynada donup kalması hala gözlerinin önündeydi. Başını duşun altına soktu, kulaklarından ve şakaklarından aşağı post gibi sarkana kadar saçlarını ıslattı. Kullanılmamış bir tel kadar gıcır gıcır ve gergin olan saçlarını sabunladı ve duruladı. Sabunladı ve duruladı. Saçlarını kuraladıktan sonra eline bir diş fırçası geçirdi, dişlerini sertçe fırçaladı. Ağzını çalkalarken kan gördü. Düzgün dişlerinin etleri kanıyordu. Üzerindeki kullanma talimatı Fransızca olan bir Listerin şişesinin kapağını açtı. Sıvıdan ağzını alıp gargara yaptı. En sonunda beline beyaz bir havlu doladı. Banyonun bir kapısı daha olduğunu gördü. Buralara alışkın birinin aldırışsızlığı içinde kapıyı açtı. Kapının arkasında bir girintinin içine yerleştirilmiş bir soyunma odası vardı. Odada bir masayla kenarında ampuller olan bir ayna duruyordu. Daha ötede giysiler, ayakkabı kutularının durduğu raflar, bavullar ve dar bir çamaşır konsolu vardı. Ufak bir iskemlenin üzerinde bir şort, bir de tenis oynarken takılan beyaz güneşlik duruyordu. Parfüm kokusu midesini bulandırdı. Bir gece önce midesine indirdiği soğuk sufle ve şeftaliden bu yana hiçbir şey yememişti. Sırtını bir bornoz geçirdi, banyoya döndü, işedi. Sonra yerde duran nemli buruşuk pijamasını almak üzere eğildi ama düşüncesini değiştirdi, onları yerde bıraktı, yatak odasına döndü. Açık pencerede tatlı bir meltem esiyordu. Camın önüne gitti, durup dışarı baktı. Korkuyorlar diye düşündü. Yaşlı adamın dışında hepsi korkuyor. Yaşlı adam gemiden hangi nedenle atlamış olursam olayım, bir kadına tecavüz etmek için atlamadığımı biliyor. Kadınlar aklına gelmiyordu. Kulağa ne kadar tuhaf gelirse gelsin, kadınların peşinden gitmemişti. Onları doğru düz görmemişti bile. Tekne rıhtıma yanaştığında dolaptan çıkmamıştı. Kadınların sesleri de rıhtımın üzerinde hızla yürürken çıkardıkları pıtırtılar kadar uzaktan gelmişti. Bakmak için arkalarından gittiğinde gördüğü tek şey, jip olduğu anlaşılan bir şeye doğru bir el fenerinin ışığını izleyip süzülerek giden iki kadının ince hatlı sırtları olmuştu. Kadınlar jipe binmişler, farları yakmışlar, motoru çalıştırmışlar. Bu sırayla, her kadın gibi. Sonra da gitmişlerdi. O iki ufacık kadının koskoca tekniği kullanmaları adamı eğlendirmişti. Halatı hangisi fırlatmıştı acaba? Hangisi rıhtıma atlayıp ipi bağlamıştı? Onları açık seçik görememişti. İkisinden biri güverteden bir şişe alırken onun elini ve sol yanını görmüştü yalnızca. Sonra da ince, uzun hatlı bedenlerini karanlığın içinde bir jipe doğru ilerlerken arkadan görmüştü. Onları izlememişti. Nereye gittiklerini bile bilmiyordu. Deniz, balıklar ve dalgalar susana, ortalıkta adanın sesinden başka ses kalmayana kadar beklemişti. Hardal'la yavan ekmeği yiyip son şişe suyunu da bitirdikten sonra o da karaya çıkmıştı. Çıkmadan önce insanı ürküten yıldızlı gökyüzüne bakmış, denizcilerin seviyoruz diye hep yemin ettikleri kara kokusunu koklamıştı. Arkasında sağ tarafta Queen of France'ın loş ışıkları vardı. Önünde ise karanlık bir kıyı. İleride yıldızların altında karanlıklar içindeki kumsalın üstünde adanın göğün üzerine vurmuş inişli çıkışlı silüetini zorlukla seçebiliyordu. Rıhtım boyunca ilerlemiş, sonra 100 metreyi aşan kumda yürümüş, benzin pompasına benzeyen bir gölgenin yanından geçerek jipin gittiği yola çıkmıştı. Yoldan ayrılmamış, biriyle karşılaşmamak için dua etmişti. Ayakkabılarını yitirdiği için yolun kenarındaki sık ve birbirine girmiş çalılıklardan geçmek istemiyordu. Attığı her adımda çevresini bir bulut gibi saran sivrisinekler gömleğinin içinden bedenini ve ensesini sokuyorlardı. Madenlerdeki eski korku aklına gelince ürpermişti. Olduğu yerde taş kesilince kara iplerde olduğunu kendi kendine defalarca anımsatması gerekmişti. Ama buradaki ağaçlarda cüce zenciler de yoktu, yollarda su kaynakları da. Kadınların peşinden gitmemişti. Neye benzediklerini de bilmiyordu, nereye gittiklerini de. Gördüğü tek yolda bir saat kadar yürümüş, durmasına neden olacak bir şeyle de karşılaşmamıştı. Oturup dinlenmeyi düşündürecek bir yer de görmemişti. Yürürken bir ara çevresinde pis bir koku oluşmuştu. Sivrisinekler uzaklaşınca kokunun içinden geçtiğini sandığı bir bataklıktan yükselen dumanlardan geldiğini düşünmüştü. Dumanların içinden çıkınca yukarıda bir ev görmüştü. Üst ve alt katlarındaki ışıklar yanıyordu. Durmuş bir eliyle bir ağaca dayanmıştı. Evi ne kadar da dingin ve uygar görünüyordu. Uykularında mırıldanan ağaçların sıralandığı karanlık yollarda bir başına yaptığı o sert yürüyüşten sonra bu ev ne kadar da dingin, temiz ve uygar görünüyordu. O evde temiz su içiyorlardır diye düşünmüştü. Buzlu su içiyorlardır. O geceyi teknede geçirmeliydi. Ama öyle uzun bir süredir denizdeydi ki ve karının kokusu da öyle güzel, öyle güzeldi ki. Geri dönsem iyi olur demişti kendi kendine. Tekneye dönmeliyim. Orada soğutucu da var, buz da, ranza da. Dilini dudaklarının üstünde gezdirmiş, çatlakları yoklamıştı. Gitmeye hazırlanırken elini ağaçta 3-5 santim kadar yukarıya kaydırınca parmakları bir memeyi, 3 aylık gebe olan ergin bir genç kızın patlayacak kadar gerilmiş memesini sıyırıp geçmişti. Elini hızla çekmiş, bakmak için dönmüştü. Sonra kahkahayla gülerek soluğunu salmıştı ama gülmekten çok ferahlamaya benziyordu kahkahası. Ağaçtan sarkan bir avokado tam parmakların ucunda yanağının yanında sallanıyordu. Yaprakları ayırıp avokadoyu okşamıştı. Kurtuldum diye düşünmüştü. Gördüğü şey avokado gibi kokuyor, avokadoya benziyordu. Ama ya değilse, ya eti yenen, zehri ise öldürücü olan bir tür ake meyvesi ise, hayır diye düşünmüştü. Ake ağaçları daha büyük, daha uzun olurlar. Meyveleri de ağacın gövdesine bu kadar yakın değildir. Meyvenin rengini anlamaya çalışmış ama görememişti. Tehlikeyi göze almak istememişti. Evin ışıklarına bir kez daha bakmıştı. Bir yuvanın ışıkları. Işıklar karşısında güvenlikli bir liman gibi parıldıyorlardı. Tam o sırada rüzgar ya da ağacın kendisi yaprakları kaldırmış, az önce adamın yapmış olduğu gibi ikiye ayırmıştı. Avokado öne doğru sallanmış, adamın yanağına dokunmuştu. Neden olmasın diye düşünmüştü adam. Üç parmağıyla meyveyi kavramış, dalından koparmadan ısırmıştı. Meyvenin sert ve acı kabuğunun altında oldukça yavan ama doyurucu eti vardı. Adamın susuzluğu daha da artmıştı. Kadınların peşinden gitmemişti. Onları açık seçik görmemişti bile. İnce uzun bedenlerini yalnızca arkadan görmüştü. Eve yöneliş nedeni içme suyu bulmaktı. Evin dışında bir musluk, sivrisineklerin, sıcak gecenin ve olgun bir avokadonun etinin neden olduğu susuzluğu giderecek bir çeşme, fıskiye, herhangi bir şeydi aradığı. 12. ayrımın sonu, sayfa 142.